Ayrım 23.
Sayfa 193. Arslan bu düşüncelere dalmış, açıkça gülüyordu. Fakat Arslan'ın gülümsemelerine inanma. Dünya malı, dünya nimetleri, Hakk'ın kullarına lütfu, ihsanı adeta manevi tebessümleri gibidir. Fakat dünya malı bizi aldatır, aklımızı başımızdan alır, mağrur ve perişan eder. Ankaravi Hazretleri bu beyti şerh ederken şöyle buyuruyor. Zenginlik, yüksek makam, şöhret, ruhen asil olmayan, hidayete eremeyen, takva sahibi bulunmayan kişileri aşağılara düşüren birer tuzaktır. İlahi mekirdir. Ey kadri yüce kişi! Yokluk, yoksulluk, hastalık bir bakıma senin için mal ve mülkten daha iyidir, daha hayırlıdır. Çünkü zenginlik, mal ve mülk gülümseme tuzağını kurar, sonunda seni düşürüverir. Arslan'ın kurdu imtihan etmesi. Ey kurt, avları aramızda pay et demesi. Arslan, ey tecrübeli ihtiyar kurt, bu avları aramızda pay et de yeni bir adalet göster dedi. Pay etme işinde benim vakilim ol da senin tabiatının nasıl bir yaratılışta olduğu meydana çıksın. Kurt dedi ki, padişahım, yaban öküzü senin payın olsun, o da büyük, sen de büyüksün, semizsin, çeviksin. Orta boyda, orta ellikte olan keçi de benim olsun. Tilki, sen de yanılmadan, hiç ses çıkarmadan tavşanı al, tavşan tam sana göre. Arslan, ey kurt diye kükredi, bu sözü nasıl söyledin? Bir daha söyle bakayım, ben burada iken sen nasıl olur da ben ve sen diye konuşabilirsin? Kurt, ne köpek oluyor ki benim gibi eşsiz, benzersiz bir arslanın yanında kendini var gibi görebiliyor. Ey kendisine varlık veren eşek, beri gel dedi. Kurt yanına gelince arslan bir pençe vurdu, onu parçaladı. Arslan, kurtta akıl olmadığını, doğru bir karara varamadığını görünce cezasını vererek onun derisini başından sıyırdı. Dedi ki, madem ki beni görmek seni senden almadı, böyle bir cana inleyerek ölmek gerektir. Huzurumda yok olmadığın için senin boynunu vurmak lazım geldi. Arslan iki ayrı üstünlük, iki ayrı baş olmasın diye kurdun kafasını kopardı. Ey koca kurt, madem hayvanlar padişahının önünde kendini ölü saymadın, cezanı gör. İşte biz onların intikamını aldık. Ayeti kerimesinin hükmü budur. Araf suresi 136. Ondan sonra arslan yüzünü tilkiye çevirdi de haydi dedi, bunları yemek için sen pay et. Tilki secde etti. Sonra dedi ki, ey yüce padişah, şu semiz öküz senin kuşluk yemeğin olsun. Şu keçiden de aziz padişahımızın öğle yemeği için bir yahni yapılır. Tavşan ise lütuf ve kerem sahibi padişaha akşamleyin bir çerez olur. Arslan, ey tilki dedi, adalet meşalesini sen yaktın, böyle hakça pay edişi sen kimden öğrendin? Ey ulu kişi, bu akıllıca işi nereden öğrendin? Tilki dedi ki, ey cihan padişahı, bunları ben kurdun başına gelenlerden öğrendim. Bunun üzerine arslan tilkiye, madem ki kendini bizim aşkımıza tamamıyla bağladın, avların üçü de senin olsun, üçünü de al götür dedi. Ey tilki, sen tamamıyla biz oldun, bizim oldun, artık seni nasıl incitebiliriz? Biz de seniniz, bütün avlar da senin, artık yedinci kat göğün üstüne ayak bas, yüksel. Bu beyitte şu hadisi şerife işaret edilmektedir. Bir kimse Allah'ın olur, her şeyini hatta kendini Allah'a verirse, Allah da onun olur. Alçak kurdun başına gelenlerden ibret aldığın için artık sen tilki değilsin, benim arslanımsın dedi. Akıllı o kişidir ki dostlarının kaçınılması mümkün olan belalara düşüp ölüşlerinden ibret alır. O zaman tilki, arslan bana bunu kurttan sonra teklif etti diye yüzlerce şükürde bulundu. Eğer önce bana bunları sen pay et diye emretseydi, onun pençesinden canımı kim kurtarırdı? Şu halde Allah'a şükürler olsun ki bizi bizden önce gelip helak olanlardan sonra dünyaya getirdi. Getirdi de Cenab-ı Hakk'ın geçmiş zamanlarda gelip geçenlere ne cezalar verdiğini duyduk, öğrendik. önce gelip geçen kurtların başlarına gelenlerden ibret alır da tilki gibi kendimizi koruruz. O hak peygamberi, o gerçek peygamber bu yüzden hadisinde bize ümmeti merhume, Allah'ın merhametine, acımasına layık olmuş ümmet diye buyurdu. Ey büyük adamlar! O kurtların kemiklerini, kıllarını, ortaya koydukları eserleri görün de ibret alın. Akıllı insanlar firavunların, Ad kavminin başına gelenleri duyunca şu varlıktan da geçer, hırs ve gururu da bırakır. Varlıktan, kendini büyük görmekten, hırstan vazgeçmezse bu sefer onun halinden, onun sapıklığından başkaları ibret alır. Allah'tan başka her şey fanidir. Allah'ın zatından başka her şey fanidir. Madem ki onun zatında yok olmamışsın, artık varlık arama. Kim bizim zatımızda, hakikatimizde yok olursa, yok olmaktan kurtulur, beka olur. Çünkü o illadadır, la'dan geçmiştir. Makamı illada olanlar ise yok olup gitmez, yani hakta fani olmaz. Tevhidi bildiren la ilahe illallah cümlesinde kabul ve inkar kelimeleri bir arada geçer. La ilahe dediğimiz zaman Allah'tan başka Tanrı inkar edilir. İllallah'ta ise Allah'ın varlığı tasdik ve kabul olunur. İşte bu tevhid kelimelerini söyleyenlerden bir kısmı Allah'tan başka Tanrı'yı inkar eder de yalnız Allah vardır demez. Böyle kişiler la'dan geçmiştir, illa'da takılıp kalmıştır. Halbuki kurtuluş yolunu bulan mümin Allah'tan başka Tanrı'yı değil, kendi de dahil olmak üzere Allah'tan başka ne varsa her şeyi inkar eder, onları yok bilir. İşte bu yüzdendir ki kim hakkın kapısında ben ve biz diyerek varlık iddia ederse o kapıdan kovulur, la makamında dolaşır durur. Birisi geldi, bir dostun, bir sevgilinin kapısını çaldı. Sevgilisi içeriden, ey güvenilir kişi kimsin diye seslendi. Kapıyı çalan benim deyince sevgilisi git dedi. Senin için içeri girme zamanı değildir. Böyle bir manevi nimetler sofrasında ham kişinin yeri yoktur. Ham kişiyi ayrılık ve firak ateşinden başka ne pişirebilir? Nifaktan, ikiyüzlülükten onu ne kurtarabilir? O zavallı adam kapıdan döndü. Tam bir yıl yollara düştü. Sevgilisinin ayrılığı ile yandı, yakıldı. O yanık aşık ayrılık ateşiyle pişerek döndü geldi. Dostun evi etrafında yine dolaşmaya başladı. Ağzından sevgiliyi incitecek bir söz çıkmasın diye yüzlerce korku ile yüzlerce defa edebi gözeterek kapının halkasını vurdu. Sevgilisi içeriden kapıyı çalan kimdir diye bağırdı. Adam, ey gönlümü almış olan, kapıdaki de sensin cevabını verdi. Sevgilisi, madem ki şimdi sen bensin, ey ben olan, benden ibaret olan, içeri gir, bu ev dardır, bu evde iki beni alacak yer yoktur. 3056 numaralı beyitten sonraki 7 beyti Hazreti Mevlana bir hadisi şerifi açıklamak için söylemiştir. Hadis kitaplarından Masabih'te Hazreti Cabir'den rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hücresi kapısına gittim. Kapıyı çaldım, kim o dedi, benim cevabını verdim. Benim, ben deyişimden Resul-i Ekrem hoşlanmadı da ben, ben diye buyurdu. Bu hadisi şerhten Tenvir kitabında deniliyor ki, Peygamber Efendimiz Cabir'in ben kelimesini söylemesine razı olmadı. Çünkü ben sözünde benlik, kibir, büyüklük vardır. Bu konuyu gereği gibi anlamak için şu hususu hatırlamamız lazım. Varlık, vacip ve mümkün olmak üzere ikidir. Vücudu vacip, hakkın varlığıdır. Vücudu mümkün, halkın varlığıdır. Halkın varlığı, hakkın varlığı ve onun var etmesiyle mümkündür. Birincisi gerçek varlık, ikincisi itibari, hayali varlıktır. Güneşe nispetle gölge, denize nispetle dalga gibidir. Dalganın deniz varlığına kavuşması için dalgalıktan kurtulması gerekir. Zuhur ile beni mevcut gösterensin sen. O halde varlık olur mu gönülde sensin sen? İğneden geçirilecek iplik iki ayrı iplik olursa ucu çatallaşır da iğneden geçmez. Madem ki sen tek katsın, birsin, gel bu iğneden geç. Allah her gün, her an yeni bir iştedir. Onun elinde her olmayacak şey olacak hale gelir. Her baş kaldıran, her azgın onun korkusu ile yatışır, sakin olur. Sen anadan doğma körleri, cüzdanlıları bir tarafa bırak, ölü bile çok güçlü, aziz ve eşsiz Allah'ın emri ile dirilir. Yokluk yok iken, ölüden de ölü iken, onun var etme gücü ile çaresiz kalır da varlık alemine gelir. Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. Çünkü tüm varlıklarını ona borçludurlar. Cenab-ı Hak her gün, her an yeni bir iştedir. Kimilerini yaratırken kimilerini öldürür. Bir hali giderir, başka haller getirir. Ayetini oku da Allah'ı kesinlikle işsiz, güçsüz sanma. Rahman suresinin 29. ayetine işaret var. Onun en hafif, en küçük işi her gün bu dünyaya 3 ordu yollamasıdır. Bir orduyu doğacak çocukların döllenmesi için babalarının bellerinden anaların rahmine gönderir. Anaların rahimlerine gönderilen erlik sularında milyonlarca spermin bulunduğunu 700 sene evvel Mevlana nasıl olmuş da sezmiş. Bir orduda dünya erkek ve dişilerle dolsun diye rahimlerden yeryüzüne gönderdiği çocuklar ordusudur. Cenab-ı Hak bir orduyu da herkes yaptıklarının karşılığını görsün diye yeryüzünden ötelere, ecel tarafına gönderir. Kesret, çokluktaki vahdet, birliki görmeye gayret et. Görünüşte kement iki kattır ama yaptığı iş tektir. Ayaklar ister iki ister dört olsun bir yolda yürürler. İki ağızlı makasın da kesmesi birdir. Bez yıkayan şu iki arkadaşa bak, her ikisinin de yaptıkları iş görünüşte birbirlerine aykırıdır. Biri bezi suya vurur, öteki alır kurutur. Öteki yine kuru bezi ıslatır, böylelikle sanki onlar birbirine zıt, birbirlerine aykırı hareket ederler. Fakat birbirine aykırı görünen, zıt düşen bu işleri yapan bu iki kişinin gönlü birdir. Onlar bir işi yapmaya koyulmuşlardır. Onlar birbirlerinden razıdırlar. Her peygamberin, her velinin ayrı bir mesleği, ayrı bir meşrebi vardır. Ayrı bir yolu yordamı vardır. Fakat hepsi de kendilerine gönül verenleri Hakk'a götürdükleri için hepsi de bir yolda, hepsi de Hak yolundadır. Gerçek sözler ilham yoluyla ötelerden gelmektedir. Dinleyiciler ilgi duymazlarsa söz söyleyen elbette sözünü keser. Dinleyicileri uyku bastıracak olursa söz değirmeninin taşlarını su götürür. Bu suyun akışı değirmen için değildir. Çünkü suyun asıl yolu değirmenin ötesindedir. Bu su değirmene sizin için gitmektedir. Sizin değirmene ihtiyacınız kalmayınca değirmenci suyu yatağına koyuverir, asıl dereye akar. Sözün ağıza gelip söylenmesi bir şey öğretmek içindir. Yoksa o sözün içte, gönülde başka bir arkı vardır. Söz sessiz sedasız bir kere daha dönüp gelmeden kıyılarından ırmaklar akan hakikat gülşenlerine kadar gider. Kamil insanın gönlü her an ilahi ilham esintisinden yararlanmaktadır. Anlayışlı, uyanık dinleyici bulunursa o ilahi esinti gönülden ağıza gelir, dinleyicinin kulağına gider. Kabiliyetli dinleyici bulunmadığı takdirde ilhamlar kamil insanın gönlünden geldiği yere, ötelere gider. Hazreti Mevlana bir başka mesnevi beytinde dinleyicinin arif olduğu takdirde konuşanı nasıl etkilediğini dile getirir de, dinleyiciler hakikate susamış ve hakikati arayan kişiler olursa, vaiz ölü bile olsa dirilir konuşkan olur. Mesnevi cilt 1, 2379 diye buyurur. Allah'ım, sözün harfsiz ve sessiz olarak belirdiği o makamı canımıza sen göster. Göster de tertemiz can başını ayak yapsın da o uzak mı uzak, o geniş mi geniş yokluk alemine, yani ruhlar alemine gitsin. Ruhlar alemi pek geniş, uçsuz bucaksız, sonsuz bir alemdir. Bu hayaller, bu varlıklar hep oradan manevi gıda alırlar, feyz alırlar. Hayal alemi, ruhlar alemine nispetle pek dardır. Bu yüzdendir ki hayallere dalmak gam ve kederlere sebep olur. Şu varlık alemi, hayal aleminden de dardır. Bu yüzdendir ki aylar, bu alemde hilal, yeni ay gibi görülür. Bu duygu ve renk aleminin, bu dünyanın varlığı dar bir zindandan daha dardır. Bu duygu ve renk aleminin pek dar oluşunun sebebi, rüzlerden, unsurlardan bir araya gelişi, sayıya girişidir. Duygularımız terkip yönüne gitmekte, bizi meydana getiren unsurlara takılıp kalmakta ve dünyayı bize zindan etmektedir. Sen eğer birliği, o birlik alemini istiyorsan, o duyguları iyi kullan da kesret aleminden kurtul, vahdet alemi, birlik alemi yönüne gel. Nuh aleyhisselamın, benimle uğraşmayın, Allah ile uğraşmış olursunuz. Çünkü benim şu görülen varlığım Hakk'a perde olmuştur diye kavmini korkutması. Nuh aleyhisselam dedi ki, ey benim sözümü dinlemeyenler, ey baş çekenler, ben değilim. Ben nefsani candan öldüm, benlikten kurtuldum. Canan ile dirildim, canan ile yaşamaktayım. Ben her insanda bulunan aşağı duygulardan, beşeri hislerden kurtulduğum, Hakk'ın varlığında yok olduğum içindir ki, Cenab-ı Hak gören gözüm, işiten kulağım ve anlayışım olmuştur. Çünkü ben artık ben değilim. Bu ses, bu nefes, Hu'dan yani Allah'tandır. Bu sözün karşısında söz söyleyen, inkarda bulunan kafirdir. Hazreti Nuh'da Cenab-ı Hakk'ın kudret eli bulunmasaydı, şirk alemini bir tufan ile nasıl karmakarışık ve alt üst edebilirdi? Bütün bizi ve beni onun önüne koyun, mülk onundur. Mülkü ona verin. Çünkü o tertemizdir. Şanına layık olmayan her şeyden, noksan sıfatlardan münezzeh olmakla övülür. Güzel şeylere de muhtaç değildir, öze kabuğa da. O padişahlar padişahının hiçbir şeye tamağı, hiçbir şeye arzusu yoktur. Bütün bu devleti ve nimeti halk için yaratmıştır. Ne mutlu bunları bilene, anlayana. Dünya mülkü, devlet ve saltanatı, hatta dünya ve ahiret, bunları yaratmış olan Allah'ın ne işine yarar? Noksan sıfatlardan münezzeh olanın huzurunda gönlü gözü koruyun gözetinde. Kötü zanlar yüzünden utanca düşmeyin. O gizli şeyleri de, düşünceleri de, kuruntuları da, arayıp taramaları da halis sütün içindeki kıl gibi görür. Suretten, şekilden geçip gönlünü dünya sevgisinden ve kötü huylarından arıtan kişi, gayb suretlerine, gizli şeylere aynı olur. Bizim gizli şeylerimizi de şüphe yok ki anlar. Çünkü mümin, müminin aynasıdır. Gözleri yüzlerinin nuru ile nurlansın diye padişahların arif sofileri karşılarına oturtmaları. Herhalde bunu işitmişsinizdir. Hatırlar olmalısın. Padişahların bir adeti vardı. Yiğitler, pehlivanlar padişahların sol taraflarında dururlardı. Çünkü yiğitlik ve cesaret duygusunun yeri olan yürekler bedenin sol yanındadır. Defterdarlarla katiplerin yeri ise sağ taraftaydı. Çünkü yazı yazmak ve defter tutmak sağ elin işidir. Sofilere padişahın karşısında yer verirlerdi. Zira sofiler canın aynasıdır ve manen aynadan daha parlaktırlar. Onlar gönül aynasında hiç görülmemiş, dokunulmamış şekiller, hayaller belirsin diye gönüllerini zikirle ve tefekkürle cilalamışlardır. Aynayı, mayası, yaratılışı temiz ve güzel olan kişilerin önüne koymalıdır. Çünkü güzel kendi güzelliğini görmek ister. Bu sebeptendir ki güzel yüz aynaya aşıktır. Güzel cana cila verir, kalbi kuvvetlendirir. Ey güzel varlık, bir iki günde ne de aynaya bakma. Kendi güzelliğinden ayrı düşmenin acısına katlanmak, sabretmek ne kadar zordur anlamına gelen bir beytinde Nahifi merhum ne güzel söylemiş. Mirata bakma bir iki gün, eyle tecrübe, sabreylemek firakına müşkil değil midir? Yusuf aleyhisselamın huzuruna bir misafir gelmesi ve Hazreti Yusuf'un ondan armağan istemesi. Çok uzak yerlerden kalbi sevgi ve şefkatle dolu bir dost geldi. Yusuf aleyhisselama misafir oldu. Onlar çocukluktan beri birbirlerini tanırlardı. Ahbaplık yastığına beraberce yaslanmışlardı. Misafir Hazreti Yusuf'a kardeşlerinin ettikleri cefaları, hasetleri hatırlattı. Yusuf aleyhisselam da o haset bir zincirdi, biz de arslandık, bu yüzden bizim boynumuza takılmıştı dedi. Arslana zincire vurulmaktan utanç gelmez, o tecelli ilahi bir kazaydı. Biz Hakk'ın kazasından şikayet etmeyiz. Arslanın boynunda zincir olsa da o yine bütün zincir yapanların kuvvet bakımından emiridir. Misafir kuyuda zindanda halin niceydi diye sordu. Yusuf aleyhisselam ayın eksilip hilal haline gelmesi gibiydim cevabını verdi. Görmez misin? Ay görünmez olur. Sonra yeni ay haline gelir de iki büklüm olur. Ama sonunda yine gökyüzünde Bedir haline gelir. Dolunay olur. İnci tanesini havanda döverler ama kadri yine yücelir. Ya sürme olarak göze çekilir yahut da macun haline getirilir, kalp ferahlığı için yenilir. Buğdayı toprağın altına atarlar ama o topraktan başaklar devşirirler. Sonra o buğdayı değirmende öğüttüler de değeri arttı. Cana can katan ekmek oldu. Ekmek haline gelen o buğdayı daha sonra ağızda dişler arasında çiğnerler, ezerler. O zaman da bir akıllıya akıl olur. Kişinin anlayışı olur, canı olur. Daha sonra da o can aşkta yok olup gidince buğdayın başına gelenler ekincileri şaşırtmıştır. Bu sözün sonu gelmez. Sen geri dön de o iyi kalpli misafirin Hazreti Yusuf'a ne dediğini anlat. Hazreti Yusuf başından geçenleri anlattıktan sonra misafire dostum dedi. Söyle bakalım bize ne armağan getirdin? Haydi getir bakalım armağanını deyince misafir bu istekten çok utandı da sanki feryat eder gibi. Sana armağan getirmek için birkaç şeye baktım dedi. Fakat hiçbirini gözüm tutmadı, hiçbirini sana layık göremedim. Bir tane büyüklüğündeki altın kırıntısını bir madene, bir damlayı bir denize armağan olarak nasıl götürürüm diye düşündüm. Huzuruna gönlü ve canımı bile getirmiş olsam Kirman'a kamyon götürmüş sayılırım. Senin güzelliğinden başka hangi tohum vardır ki bu Mısır ülkesi ambarında bulunmasın? Ancak senin güzelliğinin bir eşi, bir benzeri olsun. Sana gönül nuru gibi tozsuz, lekesiz, parlak bir ayna getirip sunmayı layık gördüm.